Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Değerli kardeşlerim, elimizde olmayan sebeplerle 1,5 ay kadar geciktik, özür diliyoruz. İrşat eksenimizin ücret ve ücret talebi başlığı altındaki makaleyle devam ediyoruz. Tebliğ insanı yaptığı bu kutsi vazife karşılığında hiçbir ücret talep etmemelidir. Yapılan bütün hizmetler Allah'ın rızasına kalbi kilitleyerek yapılmalı. Bu ücret ister maddi ister manevi ve ruhi olsun, mutlak surette İhlas ve samimiyete gölge düşürür. İhlas ve samimiyete gölge düştüğü zaman da o işin tesiri kırılır. Hatta değil maddi ücret karşılığında tebliğ yapılması, yapılmakta olan tebliğden manevi bir haz ve lezzet alınmasının dahi tebliği samimi olmaktan çıkaracağı endişesi taşınmalıdır. Hele bir de o işin içine maddi menfaat girerse, samimiyet tamamen ortadan kalkar ve artık yapılan bu işe de asla tebliğ denmez, denemez. Kur'an-ı Kerim'in bütün peygamberlerin dilinden naklettiği, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Ben sizden bir ücret beklemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Şuara suresi 109. ayetin mealindeki bu ayet, sözünü ettiğimiz hususa en açık bir delildir. Aslında nebilerin bu ifadelerinin altında biraz da şu inilti vardır. Ben sizin uğrunuza dert ve ızdırap içinde kıvranıyorum. Siz ise bana mecnun diyor, hakaret ediyor, beni taşlıyor ve cemiyetten uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Ben kapı kapı dolaşıp hakkı anlatmaya çalışıyorum. Siz ise her kapıyı benim suratıma kapamakla uğraşıyorsunuz. Yaptığınız bunca eza ve cefaya rağmen ben sizden ne dünya ne de ukva adına bir şey istiyorum. Benim mükafatımı verecek ancak beni bu vazifeyle gönderen zattır. Evet, bütün peygamberler böyle yaşadıkları gibi peygamber yolunu tercih edenler, evet, onlar da hayatlarının Dava-i İslam'ı tebliğ döneminde aynı ıstırapları vicdanlarında duymuşlar ve bedenleriyle yaşamışlardır. Mesela bundan 40 yıl evvel veyahut 30 yıl evvel arkadaşlarımız Allah için Allah'ın değer verip yarattığı insanlara kim olursa olsun rengi, dili, dini, eğitimi vesile yaparak dünyaya açılım yapıldığı günlerdeydi. Bunu çekemeyenler ve hazmedemeyenler tabii o gün de rahatsızlık veriyorlardı, sıkıntı veriyorlardı. Dolayısıyla arkadaşlarımıza göndereceğimiz bursları ve boğaz tokluğu kadarıyla maaşları gitmemişti. Ortalama 7-8 ay gönderememiştik. Niçin? Çünkü esnafı korkutmuşlardı. Ve dolayısıyla yaptıkları yardımları yapamıyorlardı. Bir arkadaşımız ne karşılaştığım zaman 18 ay o bursu neyse maaşı gitmemiş. Arkadaşımıza ben şöyle dedim, kardeşim dedim, hani ben senin yerine olsaydım, yani bir mektupla veyahut bir telefonla ben zor durumdayım diyebilirdim. Ama sen bunu da yapmadın. Ne yedin, ne içtin, çocuklarına ne yedirdin, bakımını, görümünü nasıl yaptın diye sorduğum zaman aldığım cevap gözlerimizi yaşartıyordu. Diyordu ki, kardeşimiz şu anda merhum oldu. Allah Firdevs'le mükafatlandırsın, rahmetiyle muamele buyursun inşallahü teala bütününü. Dedi ki, hocam dedi, abilerime, sizlere o kadar güvenim fazla ki, olsaydı gönderirdiniz. Yoktu ki gönderemediniz. Ben dedi, nöbet mahallimi terk edemezdim. O cıvıl cıvıl çocukları okulumda boynu bükük bırakamazdım. Onun için okul paydosunda taka bir arabam vardı. Ülkenin şartları ona müsaitti. Gidip biraz taksicilik yapıyordum. Hanımefendiye sen de bir iş bul dedim. O da bir çamaşır veya bulaşık yıkama gibi bir iş buldu. O da öyle çalıştı. Dolayısıyla geçimimizi, çocuklarımızı devam ettirdik. Bakımını, görümünü yaptık. Okuldaki vazifemizi de ihmal etmedik demişti. İşte Hazreti Adem'den aleyhisselam Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem kadar bütün peygamberlerin sesi, soluğu ve vazife esprisi, Hazreti Mesih'in havarileri geldikleri yer Antakya ise, Antakya'ya geldiklerinde zamanın devlet ricali derhal onların hapsedilmelerini isterler. Emir yerine getirilir ve havariler hapsedilirler. O yörede herkesin saygı duyduğu ve görüşlerine itimat ettiği Habib-i Neccar, bu meseleyi duyunca hemen koşar gelir ve ilgililere hitaben, İttebi'u men la yes'elüküm ecran ve hum muhtedûn. Kendileri hidayette olan ve sizden de hiçbir ücret istemeyen bu insanlara uyun der. Kur'an bu hadiseyi naklederken yukarıda zikrettiğimiz ayetiyle tebliğcide olması gereken iki şartı, daha doğrusu tebliğcinin iki vazifesini daha nazara verir. Bunlardan birincisi, evvela tebliğcinin kendisinin hidayette olması, inandığı gibi yaşaması. İkincisi ise yaptığı tebliğ mukabilinde kimseden bir şey istememesi. Elbette hayatın devamı rızka bağlı. Zor durumda kaldığı anlar olabilir insanın. Ama güvendiği, itimat ettiği bir insana şikayet etmeden halini ifade eder, Allah'ın inayet ve keremiyle ihtiyaçları karşılanır. Evet, namazsız bir insan mürşit ve mübelliğ olamaz. Zira ibadetlerini kusursuz yerine getirmeyen bir adamın dedikleri dinlenmez ve tesir de etmez. Kursağına riba, rüşvet, haram kazanç gibi şeyler giren bir insanda asla mürşit olamaz. Dünyevi hayatın israf ve konforu içinde bulunanlar ki ahiretleri adına kendileri irşada muhtaçtırlar, nasıl mürşit ve mübelliğ olabilirler ki? Evet, hayat standartlarını sevad-ı azamın hayat seviyesine göre ayarlamayan insanların, peygamberin ve onun nurlu ashabının yolunda gittikleri söylenemez. Böylesi insanların davranışları ve söyledikleri yalandır ve yalanla da hiçbir kimse doğruyu bulamaz. Doğruyu kendi bulamamış olanın başkalarına doğruyu buldurması ise katiyen mümkün değildir. Değerli kardeşlerim, tebliğ adamı doğruyu gösteren sabit bir tavela gibidir. Onun hayat ve yaşayışını gören herkes rahatlıkla onun simasında doğrunun ve doğruluğun şekillenmiş halini de görür ve bulur. Daha doğrusu görmeli ve bulmalıdır. Kur'an mucizül beyan müttakilere bir hidayet kaynağıdır. Hayatı Kur'an'ın belirlediği çerçeveye girmeyen bir insan bu hidayet kaynağından nasıl istifade edebilecek ki? Gerçek hidayet Kur'an'ın tarif buyurduğu sırat-ı müstakimdir. Yaşadığı hayat müstakim olmayan hidayete erememiştir. Onların insanları hidayete götüren yolda rehberlik yapmaları ise tam bir çelişkidir. Öyleyse mürşit ve mübelliğler peygamber yolunda peygamberlere ait vazifeyi yaparken peygamberlere ittiba etmek mecburiyetindedir. Bilhassa gönlü beyni kadar, beyni gönlü kadar münevver bir kamil mürşidin ifadelerine günümüz tebliğcisi her zamandan daha ziyade kulak vermelidir. O şöyle demektedir. Ehli dalalet, ehli ilmi, ilmi vasıtayı cer etmekle itham ediyorlar. Bir dönem din adamını maalesef dilenci hale getirdiler. Camilerde okuduğu bir aşırı şerifin karşılığında kapıya mendil sererek onları dilenci durumuna getirmişlerdi. Evet, ilmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lazımdır, yalanlamak lazımdır. Evet, ehli dünyayı bu konuda tekzip etmek fiilen olmalıdır. Gerisi lafazanlıktır ve lafazanlık yapmanın da hiçbir faydası yoktur. Mümin yaşayarak başkalarına model ve örnek olmalıdır. Kendi yaşamadan, kendi muhtaç gönüllere hakikatleri tebliğ etmeden, aç susuz bile kalsa halinden şikayet etmeyerek Allah'ın davasına gönül veren, evet, insanlar Allah'ın inayetiyle inşallah kazanmış olacaklardır. Yeryüzünde her zaman İslam'a hizmeti omuzlayacak bir gönüllüler kadrosu olmalıdır. Olmalıdır ve insanlığın mutluluğu için var olan bu fedailer, insanlığa hakiki bir tebliğcinin nasıl olması gerektiği dersini de vermelidir. Bu kadro o kadar hasbi olmalıdır ki, öldüğünde üzerinden çıkacak mal varlığı ancak kefen bezine yetmeli. Hatta bazen o kadar da bulunmamalıdır. İşte hayallerimi süsleyen inanan gönüller ve işte büyük davanın büyük hameleleri. Değerli kardeşlerim, İslam'ı yaşamanın diyalektiğini yapanları şimdiye kadar bu millet çok gördü, çok dinledi. Onlarda gördükleriyle her defasında inkisara uğradı ve iki büklüm oldu. Zannediyorum daha fazla aldatılmaya da tahammülü kalmadı. Şimdi artık o lafa değil, yaşantıya bakıyor. Fiili, söylediklerini doğruluyorsa onu bağrına basıyor ve onun yoluna baş koyuyor. Aksini ise ne dinliyor ne de ona itibar ediyor. Müsaadenizle meseleyi biraz daha açalım. Siz tepeden tırnağa, sizin hayatınızı yaşamayanları kendinizden saymaz ve onlara itimat etmezsiniz. Zaten çarpıklara tam güvenmek ve bağlanmak da müminlik firasetiyle bağdaşmaz. Eğer birine bel bağlamak istiyorsanız, evvela onun yaşayışına bakarsınız. Eğer fakirane, mütevazıane yaşıyorsa, söylediklerini de yaptıkları yalanlamıyorsa ona bağlanırsınız. Bağlanırsınız ve bu gayet tabii ve normaldir. Aslında herhangi bir şahsı böyle bir mihenge vurmadan arkasına takılıp gitmek de katiyen doğru değildir. Doğru olmadığını da tarih binlerce misaliyle göstermiştir. Bu itibarla ağzı çok laf yapana değil, davranışları Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem olan insanlara ittiba edilmelidir. Meselenin sadece suretinde takılıp kalan ve cezbeyi büyük marifet sayanların İslam'a hizmet etmede zarardan başka yapacakları bir şey yoktur. Onlar ruhta bizden uzaktırlar, biz de onlardan uzak olmalıyız. Ayrıca bir yere angaja olmuş ve bir yerin minneti altına girmiş bir insanın minnettar olduğu insanlara karşı bir şey anlatması da mümkün değildir. Onun içindir ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Leys bin Sa'd İmam-ı Sevri, Fudayl bin İyaz, İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh ve daha niceleri bu mevzuda fevkalade hassas davranmışlardır. Ve yine onlardır ki bu zatlar dedikleri ve söyledikleriyle asırları aşarak bize kadar gelip ulaşmış tebliğleriyle müessir olmuşlardır. Ne velut bir devir ki cihanları aydınlatacak bu kadar çok insanı birden bağrında yetiştirebilmiştir. Mesela Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh çok mahzun ve mükedderdir. Kendisine üzüntüsünün sebebi sorulunca şu cevabı verir. Ben bu kadar insanı önüme aldım. Onlara hadis, fıkıh ve tefsir okuttum. Fakat gördüm ki bu insanların çoğu kadılık veya bir başka memuriyet alıp devlete intisap ediyorlar. Bu durum beni çok üzüyor. Yarın mahşer gününde onların yaptıklarının hesabı da benden sorulur diye çok korkuyorum. Süfyan-ı Sevri'nin Halife Harun Reşid'e yazdığı mektup ise hepinizin malumu ve örnek bir davranış remzidir. Harun Reşid halife olur. Bir eski dostu ve arkadaşı olan Süfyan'ın da kendisine gelip biat etmesini bekler. Elbette ki böyle bir dostluk hatırına bu onun hakkıdır. Ama Süfyan hiç de onun gibi düşünmez. Derken Harun Reşid artık dayanamaz ve bir mektup yazıp Süfyan Sefri'ye gönderir. Mektubunda biraz da ona sitem ederek herkes geldi biat etti. Alacağını aldı, halbuki benim gözlerim hep seni bekledi durdu. Süfyan-ı Sevri gelen mektubu kendisi açıp okumaz. Talebelerinden birine okutur. Bir zalimin yazdığı mektuba ben el süremem der. Sonra da cevabı aynı kağıdın arkasına yazdırır. Talebesi kirli bir kağıda halifeye gidecek mektubu yazmak uygun olmaz manasına itirazda bulunursa da bu büyük insan ona şu cevap verir. Eğer bu kağıt milletin malından alınmışsa onu geri göndermiş olacağız. Eğer kendi malından ise benim onun için harcayacak param yok. Sonra da şunları dikte ettirir. Harun, halife oldun. Milletin parasını sağa sola savurdun. Beni de bu işe şahit tutmak için yanına çağırıyorsun. Unutma, bir gün Rabbinin huzuruna çıkacak ve bütün bu yaptıklarından hesap vereceksin diye başlayarak uzun uzun nasihatlerde bulunur. Hadisenin gerisini Harun Reşid'in sarayında bulunan bir müşahit bize şöyle nakletmektedir. Harun Reşid mektubu alıp okudu. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Her namazdan sonra bu mektubu getirtip okutuyor. Ardından da senin gibi dost esas bu günlerimde benim yanımda olmalıydı. İşte o zaman inhiraftan, kaymaktan kurtulmuş olurdum. Süfyan'a cesaret kaynağı olup ve bir halifeye bu şekilde hitap edebilme gücünü veren neydi? Bu güç onun dünya karşısında serfuru etmemesi, dünya ve masivayı aşmış bulunmasıydı. Eğer o da emsali gibi dünyaya bağlansaydı, bir halifeye bu şekilde hitap edemezdi. Harun Reşid ki 5 vakit namazını kılan, hacı umreyi ve nafile orucu olan bir insandı. Rakik ve ince kalpliydi. Ancak bazı yanlış tasarrufları karşısında bir eski dostu onu bu şekilde ikaz edip uyarıyordu. Burada bir lahza durup insanlığın kurtuluşunu kendilerinden beklediğimiz nesillere evvel ve ahir bir tavsiyemi arz etmek istiyorum. Aziz ve onurlu olun. Paçanızı ve yakanızı belli güç kaynaklarına kaptırmayın. Sırf milletimiz ve insanlık için belli vazifeleri kabul etseniz dahi, her zaman müstahni davranın. Hak ve hakikati neşredip yayma mevzuunda başkalarının tahdit ve kayıtları altına sakın girmeyin. Allah'ın koyduğu esaslar çok mühimdir. Siz ancak ona kul olun. Böyle yaptığınız takdirde sözleriniz tesirli olur ve tebliğ ettiğiniz şeyler de mahşeri vicdanda kabul görür. Hem sizin sözlerinize tesir etme gücünü bizzat Cenab-ı Hak tekellüf buyurmuştur. Siz başkalarından karşılık beklemezseniz, karşılığı Allah'tan alırsınız. Nasıl mı alırsınız? Dünyada sözlerinizin tesir etmesi şeklinde, ahirette de cennet ve cemalullah ile müşerref olmak suretiyle. Eğer bu şekilde davranmaz da halktan bir şeyler talep ederseniz, evvela sözlerinizin tesiri kaybolur, sonra da nimetlerin en büyüklerinden mahrum kalırsınız. Günümüzdeki yaşadığımız tablolar bu yıllar evvel anlatılan gerçekleri ne kadar da güzel canlandırıyor, ne kadar da güzel ifade ediyor. Aziz kardeşlerim, dünyevi makam ve mansıplar geçicidir. Ne onlara bağlanmaya ne de onlarla gururlanmaya değer. Zaten bugünkü şartlarda yapılan memuriyet ancak zaruret muvaciyesinde caizdir. Günümüzde bir memurun aldığı maaşından kendisi ve ailesi yese de ondan miras bırakmaması bir vera gereğidir. Çünkü alınan maaşlara mutlak surette pek çok mahzurlu şeyler bulaşmaktadır. Ancak söylediğim bu husus içinde bulunduğumuz şartlara göre söylenmiş bir sözdür. Ümidim var ki bir gün bu şartlar bütünüyle değişir, herkes meşru bir kazanç yolu bulur. Cenab-ı Hak bu davaya gönül veren kardeşlerimiz, ülkenin şartlarının gereği devlet de, evet memur olarak belki çalışıyorlardı. Allah Teala Hazretleri kendilerini davayı İslam'a, hizmete feda eden bu insanları Cenab-ı Hak ayırdı, meşru, değişik şekilde Cenab-ı Hak rızıklarını temin etmeye onları yönlendirdi. Biz bugün sadece dünyevi makam ve mansıpları değil, tebliğ adına faraza bizde bulunsa uhrevi makam ve mansıpları dahi terk etmek kararındayız. Zat-ı Alleri bir gün arkadaşlarımın sahabe gibi hem hizmeti omuzlasın hem rızıklarını kendileri kazansınlar dediği zaman müracaat etmiştim. Evet efendim, bizden başlayınız lütfen. Acele etmeyiniz dedi. Daha sonra aynı sohbeti belki seneler sonra bir daha dinlemiştim başka bir yerde. Bu defa yine söz ile uzaklaştırılırım diye kağıda yazarak, dilekçe yazarak, efendim bizimle başlayın dediğim zaman, şimdilik ben de ihtiyacım kadar alıyorum cevabıyla beni reddetmişti. Çünkü ihtiyaç vardı. 24 saat koşmaya, insanlarla uğraşmaya, hayrül kalep nesillerimizin imdadına yetişmeye ihtiyaç vardı. Evet, 10 kişiye hak namına bir şeyler anlatmayı parlamenterliğe tercih edeceğimiz gibi, gerekirse kavsluğa, kutupluğa da tercih edebilmeliyiz. Evet, yıllar evvel 25 yaşlarında olduğum günlerdi. Bir parti tarafından bulunduğum vilayetin birinci sırasında milletvekilliği listesine koymuşlardı. Rahmetlik babam, evladım vatana hizmet, millete hizmet demişti. Babacığım, Allah öyle bir hizmet lütfeyledi ki bize. Bu ve Allah'ın bize yaptırdığı bu hizmeti şu anda çok yapacak insanlarımız henüz yetişmedi. Ama öbür meseleyi yapacak insanlar çok var deyip reddetmiş, teşekkür edip kabul etmemiştim. Çünkü asıl olan bu insanların uyarılması ve irşad edilmesidir. Hiçbir mevki ve makam, dünyevi olsun, uhrevi olsun, bu işin önüne geçemez. Bir gün bir ev kiraladık. Ama içine alacağımız eşyaya verecek paramız yoktu. Gittim, efendim dedim, evi kiraladık ama paramız yok, eşya alamıyoruz. Bana dedi ki, ismime hitaben, evinde eşyan yok mu dedi. Evet, o günkü şartlarda mevcut olan eşyalarımızı yükledik, götürüp o eve koyduk, dershaneye koyduk. Kendimiz borçlanarak zaruret kadarıyla ihtiyaçlarımızı yeniden alıp ve parça parça borçlarımızı ödemiştik. Bu itibarla tebliğ erinin verdiği hizmetleri dünyevi menfaatlere alet etmesi, hak ve hakikatleri neşrederken elde ettiği şöhreti dünya adına kullanması, altın ve elmasları cam parçalarıyla değişmesi gibi bir ahmaklık olur. Bir zayıf hadiste Hazreti Musa Aleyhisselam devrinde böyle davranan birisinin domuz şeklinde mesih uğradığı haber veriliyor. O her mecliste Hazreti Musa'dan aleyhisselam ve onun büyüklüğünden bahsediyor olmasına rağmen bütün bunları kendi çıkarlarına alet ettiği için Allah Celle Celaluhu da onu mahlukatın en habisine tahvil ediyor. Sureten mesh bu ümmetten kaldırılmıştır. Bu mevzuda Allah Celle Celaluhu Habibine teminat vermiştir. Ne var ki sireten birçok kimse hep o adamın akıbetine uğramışlardır. Mevla'dan niyazımız bizleri ve bütün tebliğ ehlini, bir tanesini dahi Cenab-ı Rabbül Alemin böyle bir akıbete sukut etmekten muhafaza buyurmasını diliyor ve dua ediyoruz. O duaları kabul eden ve dualara cevap vermeye gücü yetendir. Allah'ım ne olur kaderini bu davaya adamış A'dan Z'ye ne kadar kardeşimiz varsa Ya Rab ayaklarımızı kaydırma, kalplerimizi kaydırma, razı olduğun istikamette insanlığın hakkı tanıması, ahiretini kurtarması yolunda hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de bizleri istihdam buyur Allah'ım. Amin. Bi hurmet Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.